Ayrım 2.
Büyük kentlerin çoğunda belli başlı tarihi yerlerde yöresel müzeler vardır. Aizanoi, Yıldız R. Alacahüyük, Yıldız TH. Anamur, Yıldız R. Anavarza, Yıldız R. Afrodisias, Yıldız TR. Aspendos, Yıldız YR. Asos, LD, R. Bodrum, Yıldız K. Boğazköy, Yıldız HF. Çatalhöyük, Yıldız TÖ. Didima, Yıldız YR. Epesos, Yıldız YR. Fethiye, Yıldız LK. Gordion, Yıldız F. İvriz, Yıldız GH. Karatepe, Yıldız GH. Karkamış, Yıldız TR. Özellikle GH. Kaş, Yıldız LK. Kinidos, YR. Korikos, Yıldız YR. Kisantos, LK, R. Kültepe, Yıldız TF. Menderes, Magnesias'ı, Yıldız YR. Miletos, Yıldız YR. Mira, Yıldız LK, R. Nemrut Dağı, Yıldız KO. Pamukkale, Hierapolis, R. Patara, Yıldız LK, R. Pergamon, Yıldız YR. Perge, Yıldız YR. Pirene, Yıldız YR. Faselis, Yıldız LK, R. Sardeis, Yıldız LD, R. Side, Yıldız YR. Termesos, Yıldız LK, R. Toprakkale, Yıldız U. Troya, Yıldız TR. Uzunca Burç, Yıldız YR. Van, Yıldız U. Yazılıkaya, Boğazköy, Yıldız H. Yazılıkaya, Eskişehir, Midas kenti, Yıldız F. Zincirli, Yıldız GH. Zaman dizin, yaklaşık İsa'dan önce 8000-4500, Neolitik. İlk dönem tarım yaklaşık İsa'dan önce 6000'den sonra Çatalhöyük. Yaklaşık İsa'dan önce 4500-3000. Kalkolitik. Mersin Kalesi yaklaşık İsa'dan önce 4500. Yaklaşık İsa'dan önce 3000-2000. Tunç Çağı'nın ilk dönemi. Hitit öncesi Hattiler. Alacahöyük mezarları, Troya hazineleri yaklaşık İsa'dan önce 2300-2000. Yaklaşık İsa'dan önce 2000-1500. Orta Tunç Çağı. Kültepe Karum. İkinci katman yaklaşık İsa'dan önce 1920-1850. IB katmanı yaklaşık İsa'dan önce 1810-1740. Yazılı belgelerin başlangıcı Hitit Krallık dönemi yaklaşık İsa'dan önce 1700-1500. Yaklaşık İsa'dan önce 1500-1200. Tunç Çağı'nın son dönemi. Hitit İmparatorluğu yaklaşık 1400-1200. İkinci Ramses'e karşı Kadeş çarpışması yaklaşık İsa'dan önce 1286. Troya Savaşı, Hitit İmparatorluğu sonu yaklaşık İsa'dan önce 1200. İsa'dan önce 1200'den sonra Demir Çağı. Karanlık Çağ yaklaşık İsa'dan önce 1200-1000. Küçük Asya'da ilk Yunan yerleşmeleri yaklaşık İsa'dan önce 1000. 12 kentli İyon Birliği, İsa'dan önce 8. yüzyıl. Efesos'ta Artemis Tapınağı'nın kuruluşu yaklaşık İsa'dan önce 550. Genç Hititler ve Luvi devletleri yaklaşık İsa'dan önce 1700. Urartu Krallığı yaklaşık İsa'dan önce 900-600. Asur Kralı Sargon'un 8. seferi İsa'dan önce 714. Frig Krallığı İsa'dan önce 8. yüzyıl. İvris kabartması yaklaşık İsa'dan önce 740. Gordion'daki Midas mezarı yaklaşık İsa'dan önce 695. Yazılıkaya'daki Eskişehir Midas anıtı yaklaşık İsa'dan önce 560. Lit Krallığı Kroisos yaklaşık İsa'dan önce 560-547. İsa'dan önce 546-330. Akamenit Pers İmparatorluğu. Büyük Kiros. İsa'dan önce 558-530. Sardeis'i ele geçirmesi İsa'dan önce 547. 1. Dareios. İsa'dan önce 521-486. İyon ayaklanması İsa'dan önce 499. Maraton çarpışması İsa'dan önce 490. 1. Kiserkes İsa'dan önce 485-465. Atina'nın yağmalanması ve Salamis çarpışması İsa'dan önce 480. Plataya çarpışması İsa'dan önce 479. Ksenofon'un Anabasisi İsa'dan önce 401. Büyük İskender'in 3. Dareios'u esir alması İsa'dan önce 330. İsa'dan önce 334-323. Büyük İskender'in imparatorluğu. İsa'dan önce 356-323. İskender'in Çanakkale Boğazı'nı geçişi. İsa'dan önce 334. Granikos çarpışması İsa'dan önce 334. İssos çarpışması İsa'dan önce 333. İsa'dan önce 323-64. Yunan kent devletleri ve Seleukos oğulları krallığı. İsa'dan önce 247, İsa'dan sonra 224. İran, Part kralları. Yaklaşık İsa'dan önce 230-133. Bergamalı, Attalos oğulları. 3. Attalos'un krallığını Roma'ya bırakışı, İsa'dan önce 133. İsa'dan önce 133'ten sonra Roma dönemi. Armenia krallığı kuruluşu yaklaşık İsa'dan önce 184. Pontoslu, Mitridates, İsa'dan önce 123-63. Roma'ya karşı açtığı savaşlar İsa'dan önce 88-66. Kommageneli Antikos'un Nemrut Dağı'ndaki anıtları dikmesi İsa'dan önce 69-34. Pompeius'un doğuya düzen vermesi İsa'dan önce 67-64. Julius Caesar'ın Mitridates'in oğlunu Zela'da yenilgiye uğratması İsa'dan önce 47. Roma İmparatorluğu İsa'dan önce 30, İsa'nın doğuşu İsa'dan önce 5, Pavlos'un misyon gezileri İsa'dan sonra 47-8, 49-51-52-5, Pavlos'un Roma yolculuğu İsa'dan sonra 57-8, Büyük Konstantinus İsa'dan sonra 306-37, Hristiyanlığı kabul etmesi İsa'dan sonra 312, başkenti Bizantiyon'a taşıması İsa'dan önce 324. Konstantinopolis adının verilmesi İsa'dan sonra 330. 1. Anadolu, tarihte bir kara köprüsü. Çağımızın siyasal coğrafyasında Türkiye adının son zamanlarda yeni bir anlam kazandığını pek çok kişi bilir. Yaşadığımız yüzyılın başlarında Türkiye demek, sultanların oturduğu İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu demekti. İmparatorluk Arnavutluk'tan Mekke'ye uzanan gevşek dokulu bir ülkeler ve eyaletler topluluğuydu. Sınırları içinde yaşayan pek çok ırktan, inançtan insanı Türk paşaları yönetirdi. Burası bir İslam imparatorluğuydu. Resmi dilde Türkçeydi. Ancak imparatorlukta Hristiyanlar, Yahudiler, hatta ehli kitap olmayan öğeler vardı. İslam'ın dili Arapçaydı. Bugün Türkiye'de yaşayanların gözünde Türkiye Anadolu'dur. Anadolu sınırları belli, yönetilebilecek büyüklükte coğrafi bir bütündür. Bu ülkede devlet laiktir, dili Türkçedir ve herkes Türk kabul edilmiştir. İsa'dan sonra 10. yüzyıla değin Anadolu sözcüğünün anlamı belirsizdi. Ondan önce Yunan-Roma yazarları bu ülkeden söz ederken ya belirsiz bir ifade olan Asya'yı kullanır ya da onu daha büyük olan Anakara'dan ayırt etmek için Küçük Asya deyimini kullanırlardı. Yunan-Roma çağı öncesinde ise sınırlarının kesin olarak tanımlanmasına el verecek siyasal birliği olmadığından ülkenin adı da yoktu. Yeni Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk, bugünkü cumhuriyeti yaratma mücadelesi verirken şu sorunla karşı karşıya gelmişti. Ülkede yerleşik Türk olmayan kimi azınlıklar ya devlet bünyesine katılacak ya da dışarıda tutulacaktı. Batıda Yunanlılar, güneyde Araplar ve Kürtler, doğuda Ermeniler vardı. Ama İç Anadolu platosu ki asıl Anadolu burasıydı, o zaman bile hemen hemen tümüyle Türktü. İşte bunun içindir ki askeri karargahını önce burada kurdu. Sonra da burasını siyasal yönetiminin merkezi yaptı. Tek başına bu olay bile kıyılarla iç kesimler arasındaki doğal ve tarihi bölünmeye dikkat çekmek için yeterli bir nedendir. İleride bu konu üzerinde duracağız. Ancak şimdi ülke coğrafyasının kimi yönlerini ele alacağız. Küçük Asya'nın fiziki yapısını betimleyen çağımız yazarları çok değişik benzetmelere başvurmuşlardır. Salt jeolojik olaylar görsel açıdan fazla etkili olmasa da coğrafi gerçekleri daha güçlü bir biçimde yansıtırlar. Daha eski bir oluşum sonucu tipik Akdeniz kireç taşından kitlenin kenarları üst üste kıvrılmış ve uçları sivrilip iki sıra dağ olmuş. Ortada doğuya doğru 750 metreden 1500 metreye yükselen plato, blokun kuzey ve güney kenarlarında sırasıyla 2800 metre ve 3000 metre yüksekliğinde kat kat sıra dağlar kıyıyla iç konumları birkaç dar, dolambaçlı geçitle birbirine bağlıyor. Güney kıyı zincirinin içe büküldüğü ve Toroslarda 4000 metreye yükseldiği yerde bu blok, keskin biçimde Suriye ve Mezopotamya'dan ayrılmaktadır. Ülkenin jeolojik özellikleri bilinince Anadolu Yarımadası'nı yüksek korkuluklu bir köprüye benzeten Sir William Ramsay'i anlamak zor olmuyor. Bir başka örnekte en azından dağlık yapısı bakımından ülkeye açık bir sol el görüntüsü veriliyor. Toros dağları içe doğru bükülmüş başparmak gibidir. Avuç içi çukur platoya, avuç içinin dipteki çıkıntılı kısmı doğudaki dağ kitlesine, parmaklar da alçala alçala batı yönünde giden ve yankısı Ege adalarına kadar süren sıra dağlara benzetilmektedir. Öyleyse ülkenin büyük merkezi öğesi Anadolu platosu demektir. Kuzey ve güney yanlarda iklimi farklı kıyı şeritlerinden dağ bentleriyle ayrılmış, batı yanda ise Ege ile Marmara'ya açılan nehir koyaklarına doğru hafifçe alçalan bir plato vardır. Bu kara kütlesinin tümü Asya'dan Avrupa'nın güneydoğu sınırlarına doğru sıçrayan bir yarımadadır. Yarımadaya tarihte egemen bir işlev, iki ana kara arasında köprü olma işlevi veren de bu durumdur. Bu nedenle ve Avrupa'ya değil, Asya'ya sıkıca bağlı olduğu için bir başka yazara Anadolu, denizden yaklaşana gemi bağlamaya elverişli yerleriyle, karadan yaklaşana ferah sahanlıklarıyla bir koca mendirek gibi gelmiş. Bu karşılaştırmaya bakıp tarihteki göçlerde yarımadanın hep tek yönlü bir kara köprüsü olarak kullanıldığı anlaşılmasın sakın. Bugünkü tarih bilgimizin ufuklarına göz attığımızda, kimi Hint-Avrupa kavminin daha İsa'dan önce 2000 yıllarında bile önce Trakya'dan geldiğini pekala kabul edebiliriz. Luvi kavimleridir bunlar. Aralarında Hititlerin ataları da vardır. Bugün hala Hititlerin Anadolu'ya hangi yönden girdikleri bilinmiyor. Çevirenin notu. Luviler İstanbul Boğazı'nı batıdan doğuya geçmiş, adım adım ilerleyip batı ve güney Anadolu'ya tümüyle yerleşmişlerdir. Kuşkusuz 1000 yıl sonra Friklerin ülkeyi batıdan doğuya silip süpürmesi, Avrupa'dan gelen Yunanlıların kıyı bölgelerine yerleşmesi, bu koca mendirekin çekiciliğinden kaynaklanıyordu. Bundan sonra doğudan batıya hareketler çoğaldı. İran'dan kalkan göç dalgası 3 kez Küçük Asya'dan geçip Doğu Avrupa'da kırıldı. Arapların yayılma gücünün sınırı bu ülkede bitti. Türkler Orta Asya'dan Balkanlara buradan geçti. Herodotos'un İsa'dan önce 5. yüzyılda kara köprüsü gibi bir kavramı anlaması olanaksızdı. Çünkü onun tasavvur ettiği yarımada doğuya doğru daralıp geçilmez bir kıstakta son buluyordu. Yazının bilinmediği çağlarda bu ülke insanlarının birbirlerinden yadırganacak ölçüde farklı oluşları, belki de ülkeyi baştan başa geçen çok sayıdaki göçmen halklarla açıklanabilir. Anadolu'nun Tunç Çağı'nın ilk toplulukları araştırıldığında, arkeologlar birkaç kültür bölgesi saptamakta güçlük çekmemişlerdir. Bunlar bölgesel yerleşim kümelerinden oluşmakta, biri öbüründen antropolojik özellikleriyle ayrılmaktadır. Gözlemlenen başka bir olgu, değişik iklimli coğrafi alanlara göre doğal bölümlere ayrılan ülkenin kültür bölgelerinin de bu bölümlemeye uymasıdır. Örneğin iç bölgelerle kıyılar arasındaki kültür farkı çok belirgindir. Plato ile batıdaki dağ eteği düzlükleri arasında Kuzey Mezopotamya, bugün Dicle ile Fırat arasında kalan Anadolu'nun güney bölgesi, çevirenin notu. İklim aşırılıkları ile Karadeniz Alplerinin ki, bir ucu Alplerde olan Karadeniz'in güneyindeki sıra dağlar, çevirenin notu. Arasında büyük fark vardır. Daha Hititler zamanında bu farklı coğrafi bölgeler siyasal önem kazanmıştı. Çağın yazılı belgelerinde adı geçen devletler ve kavimlerle bu bölgeler çoğu zaman birbirini karşılayabilmektedir. Anadolu o dönemde çok sayıda kapalı siyasal bölgelerden oluşmuş görünmektedir. Bu bölgelerde yaşayan çok farklı ırktan insanların paylaştıkları belli bir kültür mirası yoktu. Aralarında güvene dayanmayan birleşmeler ya da günübirlik savaşlar oluyordu. Bu kitapta Hititlerin Ankara'nın doğusundaki yurtlarından kalkıp Kapadokya'yı, yazar ayrıntıya girmeden Hitit tarihini özetlemektedir. Hititler Kültepe'den Neşa, kalkıp Boğaz köyü alır. Sonra Kapadokya'yı yeniden alırlar. Çevirenin notu. Torosları aşıp Adana Ovası'nı nasıl etkileri altına aldıklarını da göreceğiz. Troya'yı kuşatan Yunanlılar Hititleri hiç bilmez görünürler. İlyada'da Troyalıların birleşiklerinin listesini verirken, Homeros'un Anadolu halklarıyla ilgili bilgisinin yarımadanın çevre bölgesinde oturanlarla sınırlı olduğu ortaya çıkar. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Homeros'un zamanında Yunanlı yerleşmeciler, Anadolu'nun güney ve batı kıyılarından içerilere girememişler ya da Karadeniz'in dar kıyı şeridine takılıp kalmışlardır. Yunanlıların bu dönemle ilgili Karadeniz kıyılarındaki yerleşmeleri mitolojiktir. Örneğin, Yason'un Kolkis'ten altın posta almak için bu kıyılardan geçerek doğuya yaptığı deniz yolculuğu, çevirenin notu. O sırada Frigler, Lidler ve öteki kavimler iç bölgenin mirasçısı olmuşlardır. Anadolu'nun ilk dönem tarihi üzerinde coğrafyanın karmaşık etkisini daha açık biçimde anlayabilmek için önce İç Anadolu Platosu'nun iklimine ve yaşama koşullarına bakalım. Bir kere Tuz Gölü'nün çevresinde oldukça geniş bir alan aslında çöldür. Daha büyük bir kısım ise bozkırdır. Burada koyunun, keçinin otlayacağı kadar yeşillikten fazlası pek yetişmez. Havanın çok sıcak olmadığı yaz aylarında nehir vadileri dışında su kıttır. Kara kışın ayazı, kar havası köylünün yaşamını zorlaştırır. Gerçi gelişmiş iletişim çağında ve makineli tarımda bölgenin kaynakları daha verimli olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tarımla, hayvancılıkla uğraşanların yaşamındaki kimi çetin koşullar bugün ortadan kalkmıştır. Ancak bu gelişmelerin ne kadar yakın zamanda olduğunu anımsamak için bu yüzyılın başlarından öteye bakmaya gerek yoktur. Bir Avrupalı gezginin Ege kıyısından platoya yaklaşırken edindiği izlenimleri 1909 yılında Gertrud Bell şöyle kaydetmiş. Önünde geniş düzlükler uzanıyordu. Yağmurun, kaynakların el verdiği yerde tahıl yetişmiş, burcu burcu kokan kuru çalılar dışında bu kıraç topraklar millerce uzayan parlak tuz birikintileriyle benek benek olmuştu. Sıra sıra çıplak dağlar bu anlamsız boşluğun başında nöbet tutuyor. Tepelerin eteklerinde sıralanmış rüzgara ve güneşe karşı korunmasız tek tük köyler kar sularının beslediği derelerden su bekliyordu. Köylerin altındaki düzlükte yama yama duran ekili araziye bu derelerin suları zor yetiyordu. Mevsimine göre kimi zaman toz toprak içinde, kimi zaman çamura batmış çileli, çekilmez uzun bir yol ufka doğru çekip gidiyordu. Bütün genişliğiyle yaşamaya, rahata, yaşamın hoş yanlarına aldırmayan bütün yabanıllığıyla bu ülke Asya'ydı. Bu insanın binlerce yıllık çabasından sonra doğal ıssızlığına dönmüş eski doğuydu. Bu betimlemeye bakıldığında imparatorluğunun demek istenen Hitit krallığıdır, çevirenin notu, büyüklüğü ve gönenci konusunda kuşkuya yer bırakmayacak kanıtlarıyla bildiğimiz tek Tunç Çağı ulusunun Niçin yurt diye ve yönetim merkezi olarak Anadolu'nun çekiciliği olmayan bu bölgesini seçtiğini anlamak kolay değildir. Hititlerin tarihinde ve sanatında görülen karakterinin kimi yönlerini, Platon'un süslü olmayan eril doğa görünümüyle içli dışlı olmaya, giderek böylesine çetin çevrenin kabul ettirdiği dünya zevklerinden el çekme anlayışına yorası geliyor insanın. Aynı ölçülerin günümüz Ankara'sı için geçerli olduğunu söylemek haksızlık olur. Bu kentteki hoş yaşam insan eliyle geliştirilmiştir. Ayrıca İstanbul'a ve deniz kıyısına kaçmak için işlek bir yolu vardır. Gene de Osmanlı döneminde Ankara'nın en çok bilinen siyasal sürgün yeri olduğunu kimse yadsıyamaz. Şimdi tam karşıya, yarımadanın iskele ucuna dönelim. Güneybatısında derin girintili çıkıntılı kıyısı olan Ege'de dört büyük nehir vadisi vardır. Kaikos, Hermos, Kaistros ve Maiandros. Bunlar sırayla Bakır Çayı, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleridir. Akarsu çağıltılarıyla dolu, güleç bir ülke, bir tek vadileri, dağlarını örten yüzyıllık ormanları, kıyıları olan bir ülke. Bu ülke bir zamanlar Yunanlıların oldu, burada kentler kurdular, tepelerini tapınaklarla taçlandırdılar, tezcanlı mizaçlarıyla durmaksızın kentin havasına canlılık kazandırdılar. Herodotos, bildiğimiz hiçbir ülkeye gökyüzü, mevsimler böylesine lütufkar olmamıştır derken pek abartmıyordu. Çünkü Ege kıyısında kışlar Yunanistan'da olduğundan ılık, yazları Meltem orada olduğundan süreklidir. Toprak daha verimlidir. Ortalama 50 santim yağışla ürün alınır. Meyve boldur. Özellikle incir için buradakinden uygun hava olmadığı söylenir. Zeytinlikler bağlar ülkesidir. Hızla akan nehirlerin yukarısındaki tepelerin yamaçları ormanlarla kaplıdır. Bu bölge düzlüklerin ve otlakların uzandığı platoya pek benzemez. Platon'un doğası da daha uzaktaki Doğu Anadolu alplerinin doğasına benzemez. Asıl plato yaklaşık olarak kuzeyden güneye Eskişehir, Afyon, Dinar çizgisinde biter. Bu çizgiyle kıyı arasında verimli otlak ve ormanları olan Art bölge vardır. Zamanında Yunan kentleri gemi yapımı için keresteyi birçok işte kullanılan adını Pergamon'dan Bergama alan parşömen için deriyi buradan sağlarlardı. Yarımadanın güney ve kuzey kıyıları farklı özellikler gösterir. Her iki kıyı da Anadolu tarihinde küçük roller oynamıştır. Akdeniz'de bölge coğrafyasının değişik etkileri üç ayrı yörede sergileniyor. Bölgenin doğu ucunda Amanos ile Toros dağları denizden uzaklaşarak yerlerini kıyıda Cennet nehirleri, Saros ile Piramos'un, Seyhan ile Ceyhan, bir uçtan öteki uca suladığı geniş alüvyonlu topraklara bırakırlar. Burası yaz aylarının nemli sıcağı, kış yağmurlarının bolluğuyla ünlü Çukurova'dır. Kilikya, Adana Ovası'nda tarih öncesinin ilk dönemlerinde Neolitik çağın çiftçileri yerleşmeye başlamış. Böylelikle Suriye ve Anadolu platosundaki koşut gelişmelerle aralarında bir bağ kurmuşlardır. Her iki ülkeyle de kültürel bağları olan bu bölge, Tunç Çağı boyunca Hurri soylularının elinde Kizzuvadna adıyla Hitit İmparatorluğu'nun ayrılmaz parçası olmuştur. Torosların dirseğinde dağların denizden yükseldiği yerde Kilikya'dan ayrılan küçük kıyı ovasının adı Yunan-Roma çağında Pamfilya, Antalya idi. Haritadaki görünüşünden buranın da nehirlerin getirdiği alüvyonlu topraklardan oluşmuş düz bir ova olacağını sanırsınız. Ama tam tersine kumulların kesiştiği ve yer yer çalılıklarla örtülü dalgalı bir arazidir burası. İklimi bile Adana Ovası'ndan farklıdır. Öyle görünüyor ki ilk yerleşmeciler Akdeniz'in bu kendine özgü köşesine atlayıp geçmişler, bölge Yunanlılar gelip yoğun biçimde yerleşinceye değin tarihte pek bilinmemiş.